Ayrım 5. Gafille Soytarı, Özlem Peker, sayfa 73. Zamanın aktığı bir vakitte bambaşka bir ülkede Gafille Soytarı'nın gözlerini açmalarıyla devam etti hikaye. "Başardık mı?" diye sordu Soytarı Gafile. "Başardık," dedi Gafil. "Suyun dışında olduğumuza göre doğruldular iki arkadaş. Toprak bir yolun kenarındaydılar ve elleri bağlıydı hala. Ne gelen vardı ne de giden. Çıt çıkmıyordu etrafta. Sadece ikisi kalmışlardı sanki koskoca dünyada. Nereye düşmüşlerdi acaba? Uzaktan bir at arabasının sesi işitildi. Yaklaştı ses, yaklaştı ve durdu yanlarında. Genç bir adam atladı aşağıya. "Ne oldu size? Neden bağlı elleriniz?" Başlarından geçeni anlatmak için ağzını açmıştı ki soytarı, atıldı Gafil. "Soyguncuların saldırısına uğradık. Alıp her şeyimizi, bizi burada bıraktılar." "Demek," dedi genç adam, "demek soygunculuğa da başladı insanlar." Birbirlerine baktılar yerdeki iki arkadaş. "Eskiden olmazdı böyle şeyler," dedi adam. "Eskiden bu ülkede herkes huzur içinde yaşardı. İllet gelip de hepimize bulaşana kadar." "Ne illeti?" diye sordu soytarı. Gözleri açıldı genç adam. "Bilmiyor musunuz? Yoksa siz buralı değil misiniz?" Başlarını salladılar Gafille soytarı. "Öyleyse uzak durun buralılardan," dedi adam. "Yoksa size de bulaşır." Başka bir şey söylemeden de arabasına atladı ve tozu dumana katarak uzaklaştı yanlarında. Hiçbir şey anlamamışlardı Gafille soytarı. Kalktılar yerden ve arabanın gittiği yönde yürümeye başladılar. Soytarının şapkası yoktu başında. Büyük ihtimalle yılanlı nehirde düşürmüştü takla attıklarında. Onun siyah uzun saçlarına bir türlü alışamıyordu Gafil'in gözleri. Gerçek adı olan Gamzeli kızı da benimseyememişti. Soytarı ise başka şeyler düşünmekteydi. Şu illet denen şeyin ne olduğunu merak ediyor, şimdi nereye gidip ne yapacaklarını düşünüyordu. Saatler sürdü yürümeleri, yol üzerinde bir han bulup da kapısının önüne dikilmeleri. Yolda taşla kırmışlardı birbirlerinin ellerindeki zincirleri. Bir yalan daha uydurmak istemiyorlardı karşılarına çıkan insanlara. Zorba ile başlarından geçenler hakkında kimseye bir şey söylememesini hatırlattı Gafil soytarıya. Belli ki başka bir ülkeye düşmüşlerdi ama zorbanın ülkesinde öldü biliniyorlarsa artık her yerde öyle bilinmeleri gerekirdi. Kimden zarar geleceğini kestiremezlerdi ve yerin kulağı gibi rüzgarın da dili vardı şu büyük, kendi insanları küçük dünyada. Başını salladı soytarı ve nereden geldikleriyle ilgili hikayeyi uydurma işini Gafil'e bıraktı. Hanın kapısını ittirip girdiler içeri. Hancı asık suratlı, kirli sakallı birisiydi. Ondan başka kimse yoktu etrafta. İleride ocağın başında kıvrılmış uyuyan kedi sayılmazsa. "Yeri olup olmadığını," sordu Gafil hancıya. "Yolcu var mı ki dolsun odalarım?" diye tersledi ona hancı. "Bilmez misin ey Gafil? Kimse gelmiyor bu ülkeye çoktandır." İlkildi soytarı. Hancının söyledikleri yüzünden değil, Gafil'e adıyla hitap etmiş olmasından adamın. Nereden bilmişti ki arkadaşının adını? "Sizin isimleriniz nedir, kimsiniz, necisiniz?" diye sordu hancı. "Sen bize nasıl istersen öyle seslen," diye cevapladı Gafil. "Uzaklardan geldik ve çok açız. Biraz yemek ver bize, sonra anlatırız." Gafil'e dik dik baktı hancı. Bir şey söylemeden geçti başına ocağın. Uykudaki kedi fırlayıp kaçtı dışarıya. Sahibi ittirverince onu ayağıyla. Birkaç saat konuşmadan geçirdiler vakti. Gafil'le soytarı sessizce yemeklerini yediler. Hancı da uğraşıp durdu vakit geçirmek için bıçaklarını bilemekle. "Neden sonra gelip yolcularının yanına, senin adın Gafil olsun," dedi Gafil'e. "Öyle göründün gözüme. Şu soytarı kılıklı arkadaşının adı da soytarı olsun benim dilimde," diye devam etti sözüne. "Öyle olsun bakalım. Söylemeyin isimlerinizi ve nereden geldiğinizi ama ne için burada olduğunuzu anlatmazsanız yatak vermem size." Şaşırdı soytarı. Evet, bol ve tuhaf kıyafetine bakan herkes ona hemen bu ismi verirdi. Ama kadın soytarı olmadığına göre hiçbir yerde insanları güldürüp eğlendirmek sadece erkeklerin işiyken, dünyanın dört bir köşesinde, hele de şapkası başında olmadığına göre neden soytarı demişti ki hancı ona durduk yerde? Gafilin sesiyle şaşkınlığından sıyrıldı soytarı. Buraya geliş amaçlarını anlatmaktaydı arkadaşı ve biraz doğru, bol yalan, uydurukça uydurmaktaydı. Dünyayı gezdiklerini ve gittikleri yerlerde gösteri yaptıklarını söylüyordu Gafil. Başka bir ülkenin sarayındaki gösterilerini yeni tamamlamışlardı ve zaman akmadığı için fark edememişlerdi orada haddinden fazla kaldıklarını. Şimdi zaman aktığına göre onlar da yeniden başlamışlardı ülkeden ülkeye gezmeye. Şimdi de bu ülkenin sarayına gitmekti amaçları. Hayretle onlara baktı hancı. Demek uzun süredir bekledikleri mucize gelmiş, kendi hanında konaklamaktaydı. İyi, dedi hızlı hızlı başını sallayarak hancı. Çok iyi. Cesaretinize hayranım. Tam zamanında geldiniz. Hükümdarımızın neşesizliği yüzünden hepimiz azap çekiyorduk uzun süredir. Demek onu güldürüp eğlendirecek ve hem onu kurtaracaksınız hem de bizleri. Şimdi şaşırma sırası gafildeydi. Belli ki lafını toparlamazsa sırf hancının merakını def etmek için uydurdukları yüzüne gözüne bulaşacaktı. İçi telaşa kapılsa da belli etmedi yüzü ve o kadarını bilemem hancı dedi. Biz 3-5 gün kalıp başka bir ülkeye gideceğiz. Dediğim gibi biz gezginiz. Ah dedi hancı. Öyleyse fena halde taşa çarptınız. Bilmez misiniz ki yasak dışarı çıkmaları burada yaşayanların. Diğer ülkeler bizlere kapılarını kapattı. Hiçbirimizin hastalığı dışarı taşımaması için hükümdarımız da dışarıya çıkmamızı yasakladı. Biz istersek çıkabiliriz diye atıldı soytarı. Masanın altından arkadaşın ayağına vurdu gafil. Attıkları mucize taklayı başkalarının bilmesi iyi olmazdı. Hem galiba şu hastalık hikayesini baştan sona öğrenmenin zamanı da gelmişti artık. Anlattı hancı. Aslında çok neşeli ve iyi bir insandı hükümdarları ve mutluydu halkı tıpkı onun gibi. Ne var ki bir gün mutsuzluk illetine kapılmıştı hükümdar. Önceleri geçici bir durum sanmışlardı ama geçmemişti bir türlü. Aksine giderek artmıştı. Yakında olup da onu çok sevenlere bulaşmıştı önce hastalık. Ardından da onların yakınları kapmıştı. Ne zamanki saraydan çıkmıştı mutsuzluk illeti ve gezmeye başlamıştı ülkenin sokaklarında, işte o zaman yaşamışlardı felaketin başlangıcını bu illet. Kısa süre önce akmaya başlayan zamanın durmasından bile beterdi. En son çocuklara bile bulaştığında kahkahalar bitmişti ülkede. Ne kahkahası? Gülümsemek bile kalmamıştı insanların yüzlerinde. Bunu öğrenen hiçbir yabancı gelmez olmuştu bu ülkeye ve diğer ülkeler almamışlardı bu ülkeden kimseyi içlerine. Nasıl sona erecekse bu durum artık ersindi bir an önce. Bıkmıştı herkes somurtmaktan ama bir şey gelmediği için ellerinden birbirlerine bakıp oturmaktaydılar sabahtan akşama kadar. İlk hükümdarı yakaladığı için de hastalık o iyileşirse herkesin düzeleceği umulmaktaydı. Burada kesti anlatmayı hancı, fazla heyecanlanmamış ve somurtmaya alışık bünyesi bu sevinci taşıyamamıştı. O zaman dikkatlerini çekti gafille soytarının. O sert ve sinirli suratı sanki biraz gevşemişti adamın. Belki de neşeli birisiydi önceleri ama belli ki şu hastalık bulaştığından beri gülmüyordu gözleri. Anladım dedi gafil. Anladım ama bizim de elimizden gelmez bir şey. Ben ve arkadaşım basit sıradan insanlarız. Güzel vakit geçirtip güldürebilsek de hükümdarları ilaç olamayız böyle bir illete. Eski katı haline döndü hancının suratı. Kalkıp sofrayı toparladı ve konuşmadan geçip yerleştiği yemekten önceki köşesine. Hanın kapısı hafifçe aralandı. Kedi girdi içeri ve boşalmış olan ocak başındaki yerini alıp uyuklamaya başladı. Aralarında 3-5 kelime konuşarak geçirdiler gafille soytarı akşamı ve vakit ilerleyince yataklarını göstermesini istediler hancıdan. İstifini bozmadan oturmaya devam etti hancı. Birkaç kez daha üsteledi gafil ama cevap vermedi aksi adam. Belli ki kızmıştı karşısındakilere. Yüzlerine bakmadan başıyla işaret etti kapıyı ve söyledi vakti gelince söylemek için beklediği laflarını. Yerim yok size. Gidin hanımdan. Korkaklara ve yardım sevmeyenlere verilecek yatağım hiç olmadı daha. Size de yok. Beni anladınız mı? Hadi defolup gidin başımdan. Tanımadığın insanlar hakkında nasıl böyle şeyler söyleyebilirsin dedi soytarı. İçerlemişti hancının sözlerine. Eliyle susturdu onu gafil. Hancıyı daha fazla sinirlendirmek istememişti. Kalkıp kapıya doğru yürüdü gafil. Soytarı ise olduğu yerde çakılıp kalmıştı. Hancısın diye belki çok insanlar gelip geçti diye hanından sanki her yolcu yüzüne bakarak tanıyabildiğini sanmışsın. Ama unutma ki bir bakışta tanınmaz insanlar. Araya girmek istedi arkadaşın yanından dönen gafil fakat kesmedi sözlerini soytarı. Biz korkaksak eğer sen de kabasın. Hem hancı olmuşsun hem bilmiyorsun hancılığı. İstifini hiç bozmadı hancı. Ne düşündüğü anlaşılmasa da burnundan soluduğu anlaşılmaktaydı. Bıraktı bilemekte olduğu bıçağı elinden ve ayağa kalktı. Doğruca gidip soytarıyı kolundan yakaladı ve kapıyı açıp onu dışarı attı. Gafil de arkadaşının peşinden çıktı. Ne yapacağını bilememişti soytarı. Dili tutulup kalmıştı. İkisine de teker teker baktı hancı ve açtı ağzını. İster beğenin, ister beğenmeyin ama ben insanları bana hangi yüzlerini gösterirlerse o yüzleriyle tanırım. Eğer inkar ediyorsanız benim gibi küçük bir hancının sizin için söylediklerini, öyleyse sorun en büyük hancı olan zamana. O daha iyi bilir kimin kim olduğunu çünkü bir o birliktedir yolcularıyla ömür boyu. Başka bir şey söylemeden kapıyı yüzlerine çarptı hancı. Kızgın kızgın yürüyen ayak sesleri duyuldu kapının ardından. Sonra da kesildi. Belli ki oturmuştu yerine, köşesine. Soytarı sordu gafile. Ne demek istedi bu adam şimdi? Omuzunu silkti gafil. Gecenin karanlığında kalacak yeni bir yer bulmanın derdindeydi o şimdi. Hadi hadi dedi. Bırak hancı ile aklını meşgul etmeyi de yürüyelim. Bütün gece yürümelerine rağmen uyuyacak bir yer bulamadılar. Arada bir durup takla atarak ilerlemeye ve böylece vakit kazanmaya çalışmışlardı. Fakat yorgunluktan olsa gerek her defasında bir arpa boyu yol alacak almamışlardı. Sabaha karşı yol kenarındaki evlerden birinin önüne bağlanmış bir at arabasını gördüklerinde, atlar yoktu ortada ve saman doluydu araba. İki arkadaş birbirlerine bakıp samanların üzerine çıktılar ve olabildiğince saklanarak aralara uykuya daldılar. Uyandıklarında hoplayıp zıplıyorlardı. Belli ki yola çıkmış gidiyordu içinde uyudukları araba. Nereye gidiyorlardı acaba? Başını samanların arasından çıkartmasıyla geri çekmesi bir oldu gafilin. Gösterişli bir kapıdan geçmekteydiler zira ve kapının muhafızlarla korunuyor olmasına bakılırsa saraya gelmişlerdi galiba. Kendisini iyice saklamasını fısıldadı soytarıya. Birazdan bir yolunu bulup kurtulurlardı. Araba avluda bekledi bir süre. Ardından da sarayın arka tarafına çekildi. Samanları boşaltmak üzere aşağıya inen arabanın sahibi ise fark edip de davetsiz misafirlerini avaz avaz bağırınca muhafızlar toplandı etraflarına. Kim olduklarını sordu onlara asık suratlı bir muhafız. Hoş, hepsi asık suratlıydı ama bununki bir başkaydı. Tam başlarından geçenleri anlatacaktı ki soytarı yaklaşmakta olan felaketi sezen gafil atıldı. İnsanları eğlendirip güldürmek bizim işimiz. Hükümdarınızı eğlendirmek için geldik. Rengi attı soytarının. Bir daha ne saray görme isteği vardı içinde ne de hükümdar. Kendi sarayından ve sözüm ona kendi babasından canını zor kurtarmıştı daha. Benzer bir macera yaşamak istemiyordu artık. Yorulmuştu hem ruhu hem bedeni. İnin aşağı diye buyurdu aksi muhafız. İnin de anlayalım söylediklerinizin yalan olup olmadığını. Sakin kalmasını işaret etti gözleriyle gafil soytarıya ve kendinden emin bir şekilde atladı aşağıya. Ardından da soytarı. Evirip çevirdi onları muhafız ve soytarının kıyafetinden olsa gerek içinde bir miktar güven uyandı. Söylemelerini istedi onlardan. Nasıl eğlendiriyorlardı insanları ve neden hükümdarlarını bu iyiliği yapmak istiyorlardı? Ben bambaşka bir ülkeden kalkıp çıkmıştım yola, dedi gafil. Gezgin olmayı isteği düşmüştü kalbime ve arkadaşımın ülkesine varınca baktım ki o güldürüyor herkesi ve daha da önemlisi seviyor benim gibi gezmeyi. O zaman anladım ki biz iyi bir ikili olacağız ve onu da alıp yanıma devam ettim yola. Sonra yolumuz buraya düştü ve bir hancı ile karşılaştık. O anlattı bize başınızdan geçenleri ve hükümdarlığınızın içler acısı hastalığını. O zaman karar verdik becerilerimizi onun için kullanmaya. Sonra da kalkıp geldik buraya. Saman arabasıyla diye belirtti şaşkınlığını muhafız. Kıkırdadı soytarı ve atıldı gafil. Evet söyledim ya, biz insanları eğlendiririz. Öyle dümdüz kapıdan yürüyerek mi gelseydik? Burnunu kaşıdı muhafız. Biraz aklı karışmıştı. Pes doğrusu diye geçirdi soytarı içinden aynı anda. Pes doğrusu şu gafilin uydurduğu yalanlara. Hiç tanımadığım, bildiğim gafil gibi davranmıyor artık. Kıvırıp duruyor boyuna. Onun düşüncelerini anlamış gibi dik dik baktı gafil arkadaşının suratına. Biraz sakin kalmayı becerebilseydi eğer soytarı, kendisi de kendisi gibi davranmaya başlayacaktı. Ama soytarı değişmişti sanki bir anda. Çocuk gibi davranıyordu zorbadan kurtulduklarından bu yana. Arabacıya gidebileceğini söyledi muhafız ve oldukları yerde beklemelerini gafille soytarıya. Diğer muhafızlara da bu iki davetsiz misafirin başında durmalarını emredip gitti hükümdarın yanına. Kendi kendine homurdanıp duruyordu soytarı. Meraklı bakışlar toplanmaya başlamıştı karşılarında. Saray çalışanları bir bir onları görmek için geliyorlardı arka tarafa. İyice kalabalıklaştıklarında dayanamayıp bağırdı soytarı. Ne bakıyorsunuz? Muhafızın biri dürtünce soytarı susması için o da sinirlenip kapıverdi adamın şapkasını ve tutması için gafile fırlattı. Düşüncelere dalmış olan gafil fark etmemişti kendisine doğru atılan şapkayı. Karnına çarptı şapka. Ürküp sendeleyince selam verir gibi büküldü bedeni. Aynı selamı taklit etti karşısındaki soytarı. Sonra da dönüp insanlara dağılmalarını söyler gibi kaş göz işaretleri yaptı. Ne yapıyordu bu soytarı? Anlaşılan kulağını çekecekti biri. Fakat kulağını çeken kimse olmadı. Aksine şapkasını kaptığı muhafız da dahil herkes ona dikkatle bakmaktaydı. Gösteri değildi ki bu. Soytarı kızgınlığını ifade etmek için böyle davranıyordu ama anlamamıştı kimse. O sırada hükümdarın yanına gitmiş olan muhafız döndü geriye. Dikkatle baktı gafil onun yüzüne. Hükümdarımız teşekkür ediyor iyi niyetinize ama hayatı boyunca gösteri seyretmek istemiyormuş artık dedi muhafız. Sevindi soytarı. Kurtarmışlardı paçayı. Ne var ki sevinmedi gafil. Anlaşılan hükümdarın durumu cidden ağırdı. Peki dedi muhafıza gafil. Biz öyleyse ayrılalım. Ama ülkenizde kalacağız uzun bir süre. Fikrini değiştirirse hükümdarınız bizi bulup çağırtın. Böyle bir söz beklemiyordu soytarı arkadaşından. Niye bu mutsuz ülkede kalacaklardı ki? Gitmeyecekler miydi uzaklara takla atabilecek kadar dinlenip güç toplayınca? Aklı ermiyordu artık gafilin davranışlarına. Ayrıldılar saraydan ve nereye gideceklerine dair hiçbir fikirleri olmaksızın yürüdüler yol boyunca. Soytarının ısrarlı sorularını ısrarla cevap vermedi gafil. Çok kızgındı ona. Çocuk gibi davranmayı bırakmadıkça da anlatmayacaktı aklından geçenleri. Olduğu yerde duydu soytarı ve sordu gafile. Benimle bir derdin mi var? Nedir bu sinirin? Gafil durmadı ve yürürken bağırdı. Ben sinirli değilim. Sadece ikimiz için de düşünmeye çalışıyorum. Çünkü zorbadan kurtulalı beri sen biraz düşüncesizleştin, dedi sinirli adımlarla gafile yetişti soytarı ve önüne geçip durdurdu arkadaşını. Haklısın, dedi. Biraz çocuk gibi davranıyor olabilirim. Ama bilmem, hatırlatmam gerekir mi? Dün ölümden döndük, biz ve yeniden doğmuş gibi hissediyorum kendimi. O yüzden belki çocuk gibi tasasız ve düşüncesizim, tamam mı? Oldu mu şimdi? Soytarıya baktı gafil. Doğruydu, ölümden dönmüşlerdi. Kendisi için ilk değildi bu ama ilk defa da bir başkasıyla yan yana yaşamıştı ölüm korkusunu. Bundandı belki de kendi yüreğindeki alışılmadık tedirginlik. Çünkü bir başkasının ölüm korkusuna ilk defa bu kadar yakından tanık olmuştu. Neyse, dedi gafil, yormayalım birbirimizi. Ne olduysa oldu, ne geçtiyse geçti. Herkes istediği, hissettiği gibi davransın. Ama yalvarırım insanlarla konuşmayı bana bırak ve onlarla zıtlaşma artık. Tamam, dedi soytarı. Tamam, anladım, uzatmayalım. Gafilin cevabını beklemeden de kısa mesafelerle ilerlediği taklalar atmaya başladı. İç geçirdi gafil. Anlaşılan işleri vardı. Meydana vardıklarında akşam için kalacak bir yer bulmaları sandıklarından kolay oldu. Yol boyunca karşılaştıkları insanlardan içleri kararmıştı. Gülen bir çift göz görmemiş, bir tatlı söz işitmemişlerdi. Kalacakları yerin sahibi de canından bezmiş gibiydi. Yine de sevdi gafil ve sevimli buldu soyları kalacakları yeri. İşte tüm bunlar yüzünden çabucak geçip gidemeyeceklerini söyledi gafil bu ülkeden. Kendileri hala mutlu olabiliyorlarsa eğer, bu mutsuz ülkenin hükümdarı ve halkına az da olsa bir faydaları olabilirdi belki. Eh, dedi soytarı, dediğin gibi olsun. Nasıl olsa nereye gideceğimizi kararlaştırmamıştık daha. Yola birlikte devam edip etmeyeceğimiz bile belli değildi. Bunlara karar verinceye kadar kalalım bari. Daha fazla konuşmadılar. İkisi de odalarına çekilip uyudular. Gün doğumuyla birlikte sokaktan gelen gürültüler yüzünden uykudan fırladılar. Sokak insanlarla doluydu. Belli ki yolunda gitmeyen bir şeyler vardı. Gafil ile soytarı da attılar kendilerini dışarı. Fazla sürmedi kargaşanın nedenini öğrenmeleri. Hükümdar ölmüştü gece. Haberi veren şaşkın, dinleyenler üzgündü. Haberciler tüm ülkeye dağılmışlar, bu acı haberi halka ulaştırmaktaydılar. İnsanlar oluk oluk sokağa dökülüyor, çok sevdikleri hükümdarlarına ağlıyorlardı şimdi. Birbirlerine baktılar gafil ile soytarı ve içinde sıkıştıkları insan kalabalığıyla birlikte yürüdüler sokaktan aşağı. Nereye gittiğini bilmemekten ziyade insanların yüzlerindeki endişe ürkütmüştü onları. Üzüntüyü anlayabiliyordu gafil ama gergin dudaklar ve korkulu gözlerdeki endişeye anlam verememişti. Derken kalabalıktan bir kişi yere düşüverdi. Ardından bir kişi daha. İlk düşenin etrafındakiler çığlık yükseldi. Diğerinin olduğu yerden gelen çığlıklar daha da tizdi. Nefes almıyorlardı yere düşen insanlar. Öylece ölüvermişlerdi. O zaman anladı gafil insanların yüzündeki ifadenin ne anlamını geldiğini. Ölüyorlardı insanlar hükümdarları gibi. Belki de anlamışlardı saraydan gelen haberin bin benzerinin çok geçmeden kendileri için de verileceğini. Kolundan yakaladı soytarıyı gafil ve dirsekleriyle yol açarak çıkarttı onu bağırıp çağıran insan kalabalığının arasından. Sakin bir yer buluncaya kadar da durmadan ilerledi. Sürükleyerek soytarıyı peşi sıra. Olabildiğince uzaklaştı insanlardan. Sakin bir yere ulaştıklarında. Soytarıyı bir taşın üzerine oturttu gafil. Neler oluyor diye kekeledi soytarı. Neden ölüyor insanlar? İyi dinle şimdi beni, dedi gafil. Hemen buradan ayrılmalısın. Bu hastalık bulaşıcı. Bir taklayla terk edeceksin ülkeyi ve dönmeyeceksin geri. Sen, diye sordu soytarı. Sen gelmeyecek misin? Gelmeyeceğini söyledi diğeri. Kalıp tam olarak neler olduğunu anlayacak ve bir şeyler yapıp yapamayacağına bakacaktı. O gelmezse kendisinin de gitmeyeceğini söyledi soytarı. Onu burada yalnız bırakamazdı. Beni düşünme, dedi gafil. Bana bir şey olmaz kolay kolay. Anladığım kadarıyla bu insanların bedenleri değil hasta olan. Ruhları ve ben ruhumu korumak adına iyi başarırım ruhsuzmuşum gibi davranmayı. Bir şartla gideceğini söyledi soytarı. En kısa sürede geri dönecek ve durum daha da kötüye gidiyorsa gafili almadan buradan çıkmayacaktı. Olmaz dedi Gafil. Hiç ama hiç dönmeyeceksin, tamam mı? Gafil'le soytarıyı bunca birbirine bağlayan kısa süre önce aynı kaderi paylaşmış olmaları neydi bilinmez. Ama ikisi de kendilerinden çok birbirleri için korkmaktaydı. Bu şartlar altında hiçbir yere gitmeyeceğini söyledi soytarı. Gafil çaresiz kalmıştı. Derken aklına bir fikir geldi. Çok istiyorsa geri gelebilirdi ama bir faydası olmasını istiyorsa şifacıyı da alıp yanına getirmeliydi. Şifacı da kim diye sordu soytarı. Şifacı, şifacıydı işte, adı üstündeydi ve saklı dağın eteklerinde oturmaktaydı. Bu anlaşma aklına yattı soytarının ama bir sorun vardı. Saklı dağın yerini ikisi de bilmiyorlardı. Yolda her gördüğüne sorarsın dedi Gafil. Bakma adının saklı dağ olduğuna. Mutlaka yerini bilen birileri vardır. Birbirleriyle vedalaştılar. Arkadan insan sesleri yaklaşmaktaydı. Hadi dedi Gafil, hadi durma. Kalktı diğeri ve istemeye istemeye takla attı. Sokakta bir tek Gafil kaldı, gitti soytarı. Saraya yöneldi Gafil, mümkün olduğunca sakin sokaklardan ilerlemeye çalışarak. Soytarının saklı dağın yerini bulmasının kolay mümkün olmayacağını, böylece de en azından uzun bir süre geri gelemeyeceğini bildiği için içi biraz ferahlamıştı. Saraya vardığında öğlen olmaktaydı. Kapıda durdurulacağını sanmıştı ama onunla ilgilenen olmadı. Muhafızların tamamı avluda toplanmış, yerde yatan biriyle uğraşmaktaydı. Ölmüş dedi içlerinden biri. Ölmüş. Yanlarından hiç durmaksızın geçti Gafil. Göz ucuyla görmüştü yerde yatanı. Bu bir gün önce kendilerini seyretmek isteyip istemediğini hükümdara soran aksi yüzlü muhafızdı. Sarayın girişinde de telaş vardı. Hizmetkarlar sağa sola koşturuyorlardı. Konuşabileceği birini arıyordu Gafil ama aklı başında sakin birilerine rastlayamadı ne ilk katta ne de ikinci katta. Merdivenlerden inip çıkanlar omzuna koluna çarpıyor fakat hiçbiri durup da yüzüne bile bakmıyorlardı. Üçüncü katta dikilmekte olan birisiyle karşılaştı. Vezir olmalıydı bu. Öyle duruyordu hali, tavrı, kıyafeti. Onun da yüzünde renk yoktu. O da huzursuz görünüyordu ama bir şekilde salim davranıyor, kendisine soru soranlara aklı başında cevaplar veriyordu. Vezirin karşısına dikildi Gafil ve lafı hiç dolandırmadan neden orada bulunduğunu söyledi. Ardından da sordu. Benim yapabileceğim bir şey var mı? Gülebilseydi gülecekti bu soruya vezir ama gülmeyi unutmuştu uzun süredir. Bir şey yapmak mı? Ne yapabilirsin ki? Hiç kimsenin çare bulamadığı, adı sana duyulmamış bir illete karşı sen ne yapabilirsin ki? Hem neden, niye? Senin yerinde kim olsa durmaz. Çoktan kaçardı bu ülkeden. Herkes öyle yaptı. Anlamıyorum ki sen niye buradasın dedi. Bu kadar tersleneceğini ummamıştı Gafil. Fakat üstünde durmadı. Kalplerinden mutsuzluk, yüzlerinden aksilik akan bu insanların ağzına da zaten ancak böyle sözler yakışırdı. Çünkü kimsem yok benim şu hayatta diye cevaplamaya karar verdi Gafil vezirin sorusunu. Yol arkadaşım da ayrıldığı için az önce benden bir başımayım. Bıktım artık yürüyüp durmaktan amaçsız. Öleceksem burada öleyim. Yok ölmeyeceksem de birilerine faydam dokunsun dedim. Aynen böyle söyledi. İçine sinmiş olacak ki bu karamsar cevap. İyi dedi vezir. O zaman geç içeri anlatayım her şeyi. Buyurun eşyaları olan bir odaya geçtiler. Hükümdarın odasına girdiklerini ancak köşedeki yatakta yatan hükümdar görünce anladı Gafil. Yatağın yanına oturdu ve çok iyi bir insandı dedi hükümdar için. Hepimizi çok üzdü hastalığı ama üzülmüyorum bizlerden ayrıldığına. Nasıl olsa çok sürmeyecek yeniden bir araya gelip eskisi gibi yan yana olmamız. En dayanıklarımız için biraz zaman alabilir bu. Fakat belli ki olacak eninde sonunda. Nasıl bir umutsuzluktu bu? Umutsuzluğun kendisi umut olmuştu bu ülkede. Bir yer bulup oturdu Gafil ve olanları anlatmasını söyledi vezire. Olan şey basitti. Zamanın durduğu bir zaman geçirmişti ülke. Tüm dünyada durmuştu herhalde. İşte o vakitten hemen önce hastalanmıştı hükümdar. Bilmiyorlardı neden diye. Önce yemek yiyip uyumaz olmuştu adamcağız. Ardından da gülmeyi terk etmişti. Yatağa düşmüştü derken ve ölmüştü bu sabah erkenden. O hastalandığında ilk vezire bulaşmıştı illet. Sonra da saraydaki ona, buna ve şuna. Öyle kalabalıktı ki saray çalışanları, onlar da taşımışlar teker teker evlerine hastalığı. O evlerden de diğerlerine bulaşmıştı. Derken bütün ülkeyi kaplamıştı. Yaşam sevinci terk edip gitmişti ülkeyi. İşte hepsi bu kadardı. Yakında kesinlikle Gafil'e de bulaşacaktı. Sen beni düşünme dedi Gafil vezire. Birlikte düşünelim buradaki insanları. Ne yapabiliriz? Ne yapılmalı? Yapılacak bir şey yok diyerek ayağa kalktı vezir ve başka laf etmeden terk etti odayı. Canı sıkıldı Gafil'in. Soytarıyı düşündü aklını dağıtmak için. Neredeydi acaba şimdi? Adı üstünde, saklı dağ. Kim bilebilir ki onun yerini diye bağırdı hancı soytarıya. Fazla gezenin fazla bildiğine, fazla gezgin ağırlayanınsa Daha fazlasını bileceğine inanan soytarı ilk taklasını hancının yanına gitmek üzere atmıştı. Üç aşağı beş yukarı da başarmıştı. 10 dakikalık bir yürüme mesafesi kadar ilerisine düşmüştü bu ülkeye ilk geldiklerinde yemek yiyip de kovuldukları hanın. "Bak hancı," dedi soytarı. "Aksilik kanına işlemiş, elinde değil. Bunu anladım ama biraz hafızanı zorlayıp bana yol gösterirsen belki de ilaç getireceğim sizlere. Hadi düşün şimdi, sakladığın nerede olduğuna dair bir fikrin var mı?" "Bak soytarı kılıklı," dedi hancı. "Bize yardım etmenizi isteyen zaten bendim. O yüzden biliyor olsam neden söylemeyeyim? Giderek aksileşiyor olabilirim ama henüz aklımı yitirmedim." Hancının bir kez daha kendisini kolundan tutup da atmasına fırsat vermeden kendisi çıktı soytarı handan ve düştü yollara. Ne yapıp edip öğrenecekti sakladığın yerini ve şifacıyı bulacaktı. Aklına koyduğunu yaptı. Gafille ayrılmalarından bir ay beş gün sonra başardı şifacıyı bulmayı. Ummadığı bir anda oldu, orası ayrı. Bir ay beş gün boyunca ümitsizce dolaştıktan sonra yaşlı çobandan yardım almak gelmişti soytarının aklına. Nedense onun kendisine yardım edebileceğine inanmıştı ve taklasını onun yaşadığı yere gitmek üzere atmıştı. İşte yatıyordu şimdi onun yaşadığı yerin önünde. Tehlikeliydi belki kendi ülkesine geri dönmüş olması ama çobanın onun ölmediğini anlamasının hiçbir zararı olmazdı. Hatta sevinirdi yaşlı adam büyük ihtimalle. Doğruldu ve çobanın evinin kapısına baktı. Kumarbaz değil miydi o? Kapının önünde yere oturmuş zar atmaktaydı. Kalkıp onun yanına gitti soytarı. "Çoban burada mı?" dedi. "Gözleri büyüdü kumarbazın. Hani ölmüştün sen? Gafille birlikte nehre atılmıştın hani?" Güneşin hareket etmeye başladığı o gün kıymıştı zormuş mu yoksa? "Bakma öyle," dedi soytarı. "Biliyorum buraya gelmemem ve kendimi göstermemem lazımdı ama gafilin başı dertte. Onu bıraktığım ülkenin insanları da muhtaç. Şifacının bulacağı çareye. Bakma dedim, bakma öyle. Çoban nerede?" "Vay canına," dedi kumarbaz. "Demek yakayı kurtardınız nehirden. Söylediklerinizden de hiçbir şey anlamadım ama şifacıyı aramak için buradan daha iyi bir yer bulamazdın. İnanmayacaksın ama o içeride." Kekeledi soytarı. "Bunu beklemiyordu işte. İçeride mi? Nasıl, niye?" "Çobanın çok hastalandığını söyledi kumarbaz. Adamcağız yatmaktayken ölüm döşeğinde kolundan tutup getirmişti kumarbaz şifacıyı. Onu nasıl bulduğu ise uzun hikayeydi. Aslında yaralandığı için zorba buldurmuştu onu ama işe yaramamıştı. Şifacının ilaçları. Yani yaramıştı aslında da." Kesti onun sözünü soytarı. "Yavaş anlat biraz." "Anlamadım. Hatta dur, anlatma. Ben içeri girip alayım şifacıyı ve gafilin yanına döneyim artık. Vakit kaybetmemem lazım." "İçeri giremeyeceğini söyledi kumarbaz. Şifacı kimseyi içeri almamasını söylemişti kendisine. İlaç kaynatıyordu çobana ve yalnız kalmak istemişti kadın." "Kadın mı?" diye sordu soytarı. "Şifacı kadın mı?" Başını salladı karşısındaki. "Evet, hem de genç bir kadın." Kumarbazın yanına oturdu soytarı. Kadın olacağını, hele de genç birisi olacağını tahmin etmemiştim açıkçası. "Ya çoban? Nesi var onun? Durumu ağır mı?" "Yaşından olsa gerek, yatağa düşmüştü adamcağız. Fakat iyiydi şimdi, gayet iyi. Biraz ilaca ve bakıma ihtiyacı vardı, o kadar." "Böyle söyledi kumarbaz. Esas haberlerse başkaydı. Zorba ölmüştü 2 gün önce ama yaralandığı için değil. Çünkü yaralarını iyi etmişti şifacı. Ne var ki, iyileştikten sonra çıktığı bir avda atın ayağı takılmış ve boylu boyunca yere serilmişti hayvan, fırlatıp zorbayı üstünden. Boynu kırılan hükümdar oracıkta göçmüştü dünyadan. Bir anda olmuştu her şey. Kimse bir şey yapamamıştı. Şimdi vezir idare etmekteydi sarayı. Ağzı açık kaldı soytarının. Demek ölüm zorba için de vardı. Bunu bilse de insan, inanmak zordu açıkçası. Bilmediği bir duygu hissetti soytarı yüreğinde. Hiçbir gönül bağı olmasa bile, babasıyla aralarında ve o kendisini diri diri ölümü göndermiş olsa da, onun için böyle bir son geçirmemişti içinden bir kere bile. Soytarının yüzünde karışık ifadeyi fark etmeyen kumarbaz devam etti. "Sizden sonra bir süre her şey süt limandı. Sonra zorbanın saraydan uzaklaştırdığı kahin ile genç zorba birlik olup saraya geri geldiler. Ama ne geliş. Kendilerine yapılan muameleyi hazmedemediklerini söyleyerek bir grup isyan, nelerine güveniyorlarsa artık dikildiler karşısına. O gün bir şey olmadığını söyledi kumarbaz. Boy gösterdiler sadece ve zorbanın da şaşkınlığından faydalanıp sessizce ayrıldılar saraydan. Fakat çok geçmeden ikiye bölündü ülke. Zorbacılar ile kahinciler girdiler birbirlerine. Sanki birbirlerinden farkları varmış gibi iki kendini bilmezin taraftarları oluşuverdi kısa sürede. Tabii ezdi geçti zorba ama isyancıları püskürttüğü gün kendisi de kolundan yaralandı. Gözlerini açmış dinliyordu soytarı. Bu nasıl bir işti böyle? Yarası ağır olmasa da, diyerek devam etti kumarbaz, deli gibi korktu zorba ölmekten ve ne yapıp edip buldurdu adamlarına şifacıyı. Sonra iyileşti, sonra ava gitti, sonra olan oldu işte, demin anlattığım hikaye. Sen şifacıyı nasıl bulabildin peki? Saklı dağ değil miydi onun evi diye sordu soytarı. Çobanın, zorbanın tedavi sırasında hastalandığını ve kendisinin de gidip henüz ülkeden ayrılmadan şifacıya yalvarıp yakardığını söyledi kumarbaz. Kadın kırmamıştı kendisini ve çobanı iyileştirebilmek için kalmıştı bir süre daha. Kumarbazın hikayesi bu kadardı. Peki soytarı ile gafilin hikayesi nasıldı? Kendi başlarından geçeni anlattı soytarı. Vay canına dedi kumarbaz. Demek kopkoyu mutsuzlar şu bahsettiğin ülkenin insanları. Ve birer birer ölüyorlar. Böyle hastalıkta hiç duymamıştım şimdiye kadar. O sırada papağan belirdi çalılıkların arasından ve ağır adımlarla yanlarına geldi. Anlaşılan kumarbaz ile birlikteydi hala. Biraz tüyleri mi dökülmüştü ne? Zorbacılar ile kahincilerin arasındaki bir kavganın ortasında kalmıştı da hayvancağız. Ondan da tüylerinin yolunması. Zavallıcık canını zor kurtarmıştı. Kumarbaz ise papağanın zarar görmesine engel olamadığı için kendisine çok ama çok kızmaktaydı. Canın sağ olsun, canın sağ olsun diye üst üste tekrarladı hayvan. Vicdan azabını azaltabilmek için ona kumarbaz öğretmişti bu sözleri herhalde. Onlar konuşmaktayken çobanın evinin önünde kapı aralandı ve genç bir kadın dışarı çıktı. Soytarı görünce duraladı kadın. Atılıp tanıttı arkadaşını. Kumarbaz ve eklemeyi de ihmal etmedi. Kendisi bir zamanlar ölmüştü. Yani biz öyle sanmıştık. O yüzden siz de onu öldü sayın. Yüzü endişesizdi şifacının. Gözleri ışıl ışıl. Çoban iyi mi diye sordu soytarı. İyi olduğunu söyledi kadın. İsterse kapıdan bakabilirdi ona. Şimdilik çabuk yoruluyor olsa da birkaç güne kalmaz ayağa kalkardı yaşlı adam. İçi rahatladı soytarının ve onu neden aradığını anlattı şifacıya. Kadın da kumarbaz gibi şaşırmıştı koskocaman bir ülkenin kopkoyumsuzluğun pençesinde kıvranıyor olmasına. Bu konuda bir şey yapıp yapamayacağından emin değildi açıkçası ama gelecekti yine de soytarı ile birlikte. Gelecek ve neler olup bittiğini kendi gözleriyle bakacaktı. Onu dinledikten sonra yüzünü kumarbaza döndü soytarı. Geri sıçradı kumarbaz. Yo, hiç bakma öyle, ben gelemem sizinle. Bulaşıcı demedin mi hastalık? Hem benim bu zavallı papağanı ve çobana bakmak için burada kalmam lazım. Ona bunun için bakmadığını söyledi soytarı. Sadece çobana selam söylemesini isteyecekti. Her neyse, şifacı için de uygunsa artık gitmek lazımdı. Elbette çoban için bir sakıncası olmayacaksa. Olmayacağını söyledi şifacı. Tehlike kalmamıştı onun için artık. Sessizce kapıdan başını uzatıp uyumakta olan çobana baktı soytarı. Yüzünde her zamanki gibi sakinlik vardı yaşlı adamın. İçinden onun bir an önce iyileşmesini diledi soytarı ve usulca çekti kapıyı. Ayrılmadan önce soytarı, saraydaki dadının, aşçının ve annesinin kulağına hayatta olduğunu fısıldamasını istedi kumarbazdan. Onların daha fazla üzülmelerini istemiyordu. Yine de zorba ölmüş olsa bile başka kimse bilmemeliydi yaşadıklarını ve vezir yönetmeye devam etmeliydi ülkeyi. Sahi dedi kumarbaz, tahtın gerçek varis sendin değil mi? Senin olanı almak için geri dönecek misin? Hayır dedi soytarı. Varis olduğunu bile seneler sonra öğrenen bir insan için hiçbir anlamı yoktu tahtın. Hem onun niyeti dünyayı gezmekti gafil ile birlikte. Muzip bir gülümseme belirdi kumarbazın yüzünde. Gafilden ayrılmayacaksın yani. Bir şey diyeceğim ama kızma sakın. Sakın gafile aşık olmuş olmayasın. Ters ters baktı soytarı. Ne biçim konuşuyorsun sen? Dostum o benim. Sen arkadaşlık dostluk nedir bilmez misin? Tahta dair fikrimin de bir ilgisi yok bununla. Belki bir gün geri gelirim ama taht için değil asla. Eh dedi kumarbaz. Söylediğin gibi olsun kızma. Yolunuz açık olsun öyleyse. Aslında dağda çoban ile zamanın arasında geçen konuşmayı da anlatmak istemişti kumarbaz soytarıya. Fakat acelesi olduğunu bildiği için uzatmadı lafı. Sadece bu işi de başaracağınıza bir an bahse varım demekle yetindi vedalaşma sırasında. Aslında kahin ile genç zorbaya neler olduğunu da sormak istemişti soytarı ama vakit kaybetmemek için sormadı. Sadece bahse girmesen iyi olur. Bu sefer karşımızdaki zorbanın zulmünden daha ağır demekle yetindi. Ardından da nasıl birlikte takla atacaklarını gösterdi şifacıya. Aslında böyle bir yolculuk beklemiyordu kadın ama hoşuna da gitti açıkçası. Soytarı ile şifacı aynı anda ileri doğru koştular ve takla atmalarıyla birlikte ortadan kayboldular. 5. ayrımın sonu, sayfa 97.